satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında bir konuğumuz da var. Daily Sabah muhabiri Yunus Baksu. Yunus Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında çok farklı konuları konuşmayı planlamıştık. Ancak sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar Türkiye gündemini alt üst etti diyebiliriz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim çağrısı yaptı ve hatta tarih bile verdi. 26 Ağustos 2018 tarihinde seçimlerin yapılması gerektiğini resmen açıkladı. Tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması AK Parti tarafından sürpriz bir şekilde değerlendirildi. CHP kanadından da Bahçeli'nin erken seçim çağrısına hodri meydan denilerek cevap verildi. Fatih Atik, Devlet Bahçeli yine gündemi belirledi diyebiliriz.
Tabii üçüncü defa seçim tarihi açıklıyor Sayın Bahçeli.
Daha önce ne zaman açıkladı?
2 Kasım'da açıklamıştı. 3 Kasım'da 2002 yılında. Ondan sonra o ilk açıklamasıydı. Daha sonra 7 Haziran gecesi bir açıklama daha yaptı 2015'te. Hı hı. 7 Haziran seçimlerinden sonra bu işi seçim temizler dedi. Seçim hükümeti kuruldu. Evet. Ondan sonra yine işte 1 Kasım seçimleri yapıldı. O ikinci seçim açıklamasıydı. Bu sefer de üçüncü sürprizini yaptı. Yani biz gazeteciler olarak seninle de belki konuşmuşuzdur kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde. Bahçeli'den böyle bir bomba bekliyordum ben yani şahsen ama benim beklentim kongrede 18 Mart'taki MHP kongresinde yapar böyle bir açıklamayı diye düşünüyordum. Ama kısmet bugüneymiş yani. Bugün 26 Ağustos 2018 tarihini açıkladı. Erken seçim öteden beri dillendiriliyor. Yani AK Partililer de söylüyor. Kendi aralarındaki sohbetlerde. Zaten muhalefet partilerinin seçimden kaçma gibi bir durumları söz konusu değil. Onlar zaten yapacaklar ama belli ki bir hazırlık yok. Alttan alta AK Parti MHP arasında bir diyalog yürüyor. Belki orada konuşuldu ama şundan eminim ben. Ne tarihten ne de bugün Bahçeli'nin böyle bir açıklama yapacağından AK Parti'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da haberi yoktu. Sürpriz oldu yani tamamen. Hatta Bahçeli ilk grup toplantısında konuşurken dinliyorum televizyondan. Tamam dedim, bu sene tatil yok.
Peki şöyle bir şey de olmuş galiba. Daha önce Devlet Bahçeli'nin konuşma metinleri gazetecilere dağıtılırdı.
Evet.
Ve gazeteciler Sayın Bahçeli'nin ne konuşacağını konuşmadan önce öğrenirlerdi. Ama bugün galiba konuşma metinleri sizlere dağıtılmamış mecliste.
Gelmedi evet. Grup konuşma metnini her hafta verirler. Üzerinden işaretlerdik şurasını yapalım yazalım falan diye. Bu sefer gelmedi, biz de şaşırdık. Ama aklımıza böyle bir şey gelmedi. Doğrusunu istersen tam böyle sürpriz yaptı Bahçeli. Yani Cumhurbaşkanı'nın da ben bu işten haberli olduğunu düşünmüyorum. Haberi yok.
Tabii şimdi burada önemli olan şu. Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapması en doğal hakkı. Bir muhalefet partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar AK Parti ile 2019 seçimlerinde ittifak yapacağını açıklamış olsa bile meclisteki muhalefet partilerinden biri MHP. Ve erken seçim çağrısı yapması da Sayın Bahçeli'nin en doğal hakkı. Tabii burada önemli olan iktidar partisi olan AK Parti'nin bu erken seçim çağrısına nasıl bir cevap vereceği, nasıl bir tepki koyacağı. Bugün AK Parti kurmaylarından bir renk vermediler AK Parti kurmayları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu ama bu konuya hiç temas etmedi. Çıkışta gazeteci arkadaşlar sordular. Yine Sayın Cumhurbaşkanı renk vermedi. Tabii yarın yapılacak olan görüşme çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.30'da bir araya gelecek. Yunus Paksoy Sayın Bahçeli ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde bir erken seçim mesajı çıkar mı?
Aslında bugün sorulduğunda AK Parti kurmaylarına, aynı zamanda hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'a sorulduğunda çok net bir cevap alamadık. Hı hı. Almanın da çok mümkün olduğunu düşünmüyordum zaten. Çünkü o kadar aslında sıkışık ki program mecliste, grup toplantıları olduğunda. Bahçeli konuştuktan hemen bir 15-20 dakika içinde, hatta bazen o kadar bile sürmüyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sinyal görmeden, bir mesaj görmeden AK Parti kurmaylarının, özellikle hükümet sözcüsünün bir şey söylemesini beklemek biraz hayalcilik olurdu. Onlar da biraz temkinli konuştu. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Sayın Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok daha net bir mesaj verdi. O dedi ki biz değerlendiririz bunu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir şey söylemedi. O sadece 2019'da bu yeni sisteme geçiş yapılacak dedi. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hal hareketlerinden ve konuşmasından benim çıkardığım şey, ona tıpkı sizin de dediğiniz gibi Fatih Bey, haberi yoktu. En azından bu şekilde duyurulacağından sanki bir kontrataktan gol yemişçesine bir tavır vardı. Yarın hemen görüşme ayarlanması aslında manidar. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Binali Yıldırım'la görüştü. Meclis Başkanı'yla görüştü. Yani bir anda Ankara'da gündem değişti ve bütün gözler burada. Ben yarınki görüşmeden sonra evet, erken seçim yapılacak mesajı çıkacağını düşünmüyorum. Aksine değerlendirmenin yapıldığını, bunun görüşülmeye devam edileceğini, teknik konular da var çünkü burada. Daha uyum yasaları tamamlanmadı, bunlar bekleniyor. Nasıl bir seçim sistemi olacak, bu daha belli değil. Şimdi Ağustos'a 4 ay kaldı ve bu 4 ay içinde bunların hepsinin yapılması, halledilmesi, meclisten geçirilmesi kolay olmayacak. Belki benim düşüncem bu iş Ekim'e, Kasım'a ertelenebilir. Hani olacaksa da onun dışında 26 Ağustos tarih olarak da programdan önce konuşmuştuk. Sıkıntılı bir tarih.
Neden sıkıntılı?
Kurban Bayramı dolayısıyla. Evet. İşte Kurban Bayramı 24'ünde bitiyor. Hemen 26'sı pazar günü seçim. İşte 30 Ağustos'u var. Yani çok sıkışık bir tarih. Bunun hacca gidenleri olacak, tatilde olanlar olacak. Tabii. Yani her iki taraf için normalde hep söylenir, yazın olunca işte daha çok CHP kesim oy veremiyor gibi. Hani evet, bütün kesimler aslında Türkiye'den uzakta olacak. Ondan dolayı görüşülecek bana kalırsa, ama belki erken seçimde anlaşılırsa da 1-2 ay ertelenebilir.
Peki tabii burada konuşmamız gereken farklı konular ve noktalar var. Birincisi şu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu erken seçim önerisini neden bugün gündeme getirdi? 26 Ağustos tarihini neden zikretti? Şu şekilde yorumlar yapılıyor. İyi Parti'nin seçimlere girmesini engellemek için böyle bir taktik, hı hı, izledi. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten?
Bu konuyu sordum ben Yüksek Seçim Kurulu'na ve AK Parti'nin diğer partilerin temsilcileriyle de konuştuk. Hı hı. Şu anda öyle bir tehlikesi, öyle bir durum yok, hı hı, İYİ Parti açısından. İYİ Parti yapılacak genel seçimlere katılabilecek.
26 Ağustos'ta yapılacak İYİ
seçimler. Yani bir sıkıntı olmadığını söylediler. Hı. Zaten Recep Özel'le görüştük. Hı. Herhangi bir problem olmadığını söyledi. YSK temsilcileri de benzer şeylerden bahsettiler. Hı hı. Yani zaten böyle bir partinin seçimlere katılmaması siyaseten de bir sıkıntılı da olabilir. Sıkıntılı bir sonuça da dönüşebilir. Çünkü yarın öbür gün bu her zaman konuşulacak bir konuya dönüşebilir. Kaldı ki milletvekili genel seçiminden çok cumhurbaşkanlığı seçimi burada daha öne çıkıyor. Meral Akşener'in de cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı, hı hı, her zaman söylenen ve açıklanan bir konu. Meral Akşener açısından cumhurbaşkanlığının adaylığı konusunda bir sıkıntı yok. Zaten, hı hı, gerekli imzayı toplarlarsa ya da meclisten yeterli kadar milletvekili imzası bulunabilirse aday olabiliyor. Ama dediğim gibi senin sorduğun konu İYİ Parti'nin genel seçimlere katılmasıyla ilgili yıl başında, yani geçen yılın sonunda 1 Aralık'ta YSK bir açıklama yapmıştı. Genel seçimlere katılabilecek parti sayısını 9 olarak açıklamıştı ve bunların içinde İYİ Parti yoktu. Ama şimdi İYİ Parti Aralık ayında olağan kongresini yaptı. Hatta olağanüstü kongreyi de geçen hafta yaptılar. Yani buradan bakıldığında, yani bugünkü değerlendirmelere bakarsak YSK'dan aldığımız bilgiler bir sıkıntı görünmüyor.
Evet.
Yani CHP'den öyle bir açıklama geldi. Özgür Özel, hı hı, dedi ki, grup başkan vekili, Bahçeli neden 26 Ağustos tarihini açıkladı? İşte İYİ Parti seçime girmesin. Hı hı. Ama İyi Parti seçime girmediğinde onların oyları, yani İyi Parti'ye gidecek oyun, MHP'ye geleceğinin de bir garantisi de yok. Yani öyle bir ihtimal olsa bile bunun bir garantisi yok. Ki dediğim gibi YSK açısından bir sıkıntı olmadığı söylendi.
Yani o zaman Sayın Devlet Bahçeli 26 Ağustos tarihini açıklarken İyi Parti'nin İyi Parti seçime girip girmeme ihtimalini göz önünde bulundurmadı.
Sonuç en azından çıkıyor. Evet, şu anda evet. Bize gelen bilgiler
tabii ikinci öyle. Önemli konu da şu, biraz önce Yunus Paksoy da temas etti. Acaba bu Bahçeli'nin erken seçim çıkışından MHP'nin AK Parti'nin haberi var mıydı yok muydu? Yunus Paksoy biraz önce dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve diğer parti yetkililerinin tavır ve davranışlarına bakılırsa AK Parti'nin bu erken seçim çıkışından haberi yoktu. Şöyle yorumlar da yapılıyor. Deniyor ki işte Bahçeli ile AK Parti ile MHP arasında bir ittifak var 2019 seçimlerine yönelik. Sayın Bahçeli'nin bu erken seçim çıkışı AK Parti ile MHP arasında bir danışıklı dövüş olabilir. Yani AK Parti aslında erken seçim istiyordu. Bunu açıklayamıyordu. Devlet Bahçeli'ye açıklatmış olabilir. Yunus Paksoy böyle bir ihtimal olabilir mi?
Şunu düşünüyorum. İki parti arasında erken seçimler konusunda hiçbir şekilde konuşma olmamıştı. Hiçbir şekilde haberleri yoktu'dan ziyade bunun günü ve yapılış şekli açısından bence AK Parti'nin haberi yoktu. Hı hı. Çünkü belki gözlerden de kaçmış olabilir. Çoğu vatandaş bilmiyor olabilir. AK Parti kongresini erkene çekti. AK Parti kongresini erkene çektiğinde hemen Ramazan'dan sonra yapacağız deyince bu aslında insanlarda, daha doğrusu medyada, bizim çevremizde bunun bir erken seçim sinyali olduğu düşünüldü. Çünkü bütün partiler birbiriyle yarışır gibi kongrelerini bir an önce tamamlama derdine düştü. Yani Kasım 2019'daki bir seçim için AK Parti hemen dedi ki biz Haziran 2018'de işlerimizi tamamlayalım. Yani biz bu Haziran 2018'de kongre tamamlanınca herhalde bir 3-4 ay sonra yapılır diye düşünmüştük. Yani tekrar edeyim, iki parti arasında erken seçim konuşması hiç geçmemiştir. Şu ana kadar hiç düşünülmemiştir ve bu tamamen bir sürpriz olmuştur değil. Daha çok zamanı, yapılma şekli ve Sayın Bahçeli'nin gün bile vermesi yani. Bu aslında herkesi şaşırtan oldu. Yani denebilir ki erken seçim Türkiye için daha hayırlıdır denebilir. Ancak 26 Ağustos'ta erken seçime gidelim diyerek gün de vererek bu kadar net bir açıklama yapmak tabii AK Parti'yi de zor duruma sokmuş durumda.
Sayın Bahçeli'nin taktiğidir bu. Fatih Atik de biraz önce söyledi. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2002 seçimlerinde Devlet Bahçeli günü de söylemişti. Tabii, 3 Kasım 2002'de demişti. Seçime gidelim demişti. Sayın Bahçeli'nin taktiğidir bu. Gününü de verirse erken seçim.
Ama o zaman öncesinde. Da şu eleştiri yapılmıştı hatırla. 2002'de Anayol MHP işte ne DSP MHP ANAP evet. Koalisyon hükümetinde ekonomik reformların birçoğunu tamamlamışlardı. Hı-hı. Yani zor kararlar alındı falan. Ekonomik büyük bir ekonomik kriz vardı ama onun sonuçları yeni yeni belki alınmak üzereyken Bahçeli resmen amiyane tabirle hükümetin ipini çekti. Hı hı. Yani bir 6 ay daha bekleseler belki çok daha farklı ekonomik sonuçlar olacaktı. Şuna eminim ben. Yani biraz daha geç yapılsaydı Anavatan Partisi ve en azından Doğru Yol Partisi'nin ben baraj altı kalmayacaklarını düşünüyorum. Yani kalmazlardı ama bunların hepsi geride kaldı tabii. Şimdi Bahçeli ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı'nın meclise girerken bir cümlesi daha var. O gözlerden kaçıyor. Hı hı. Gazetecilere şunu söylüyor. Ben öyle düşünmüyorum ama yarın Bahçeli ile görüşeceğiz. Soruyu şöyle soruyorlar. Diyorlar ki Sayın Bahçeli erken seçim açıkladı. Sizin bu konudaki kanaatiniz nedir diye. O da diyor ki ben öyle düşünmüyorum.
Böyle bir açıklaması var mı Sayın Cumhurbaşkanı?
Var. Ben öyle düşünmüyorum ama yarın 13.30'da işte görüşeceğiz diyor Bahçeli.
Yani o zaman bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından hareket edersek AK Parti 26 Ağustos'ta erken seçim yapılmasına karşı diyebiliriz.
Tabii tabii yani bunu diyebiliriz. Zaten şunu da söyleyelim ilave olarak. Bahçeli'den önce AK Parti kurmayları birçok parti toplantısında, MYK toplantısında Cumhurbaşkanı'nın önüne bu raporu koydular zaten. Hı. Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimini öne alalım. Talebi sadece Bahçeli'nin değil. Hı hı. AK Parti kurmayları da bunun faydalı olacağını düşündükleri için bu yönde Cumhurbaşkanı'na raporlar sundular. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanı her seferinde bunları reddetti. Hatta bir toplantıdan şöyle aktarayım. Benim görev sürem ne zaman doluyor diye soruyor kurmaylarına. Evet. Diyorlar ki 2019 Kasım'da. O zaman niye erken seçim konuşuyoruz diye cevap da veriyor Cumhurbaşkanı. Ve Tayyip Erdoğan bugüne kadarki siyasi performansına ve açıklamalarına baktığımızda öngörülebilir bir isimdir. Yani söylediğinden geri adım atan bir isim değil. Sadece bir defa erken seçim yapıldı. O da 2007 yılında 367 krizi yaşandığı için AK Parti'nin önünü bilerek isteyerek bir yargı darbesiyle kesmeye çalıştıklarında AK Parti halka gitti. Hı hı. 2007 yılında seçimler öne alındı.
Onun, o da kısa bir süre Kasım'da yapılacaktı. Temmuz ayına
evet, alınmıştı. Yani o da çok böyle olağanüstü bir süre öne çekilmemişti. Yani dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan bir de şöyle bir durum var. Siyasi olarak Recep Tayyip Erdoğan isminin öğretmeni, hocası, babası ya da ne derseniz tırnak içinde söylüyorum bunları Necmettin Erbakan'dır. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim. Necmettin Erbakan Milli Görüş Hareketi'nin lideri olmadan önce Odalar Birliği Başkanı oldu. Hı hı. Odalar Birliği Başkanlığından polis zoruyla kaldırdılar Necmettin Erbakan'ı. Tamam mı? Daha sonra 97 yılında başbakan olduğunda da bu sefer tankla indirdiler. Şimdi böyle bir hareketten gelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın da süresi varken erken seçime gitme gibi bir yöntemi tercih edeceğini ben düşünmüyorum. Ama burası Ankara. Ankara bir klasik ifade vardır. Macun tüpten çıktı bir kere. Seçim konuşulmaya başlandı. Bir daha konamaz, geri sokamazsın diye söylenir. Ben de Yunus gibi düşünüyorum. Belki yarınki görüşmeden hiç erken seçim kararı çıkmaya da bilir. Hı hı. Ama ben şöyle olacağını tahmin ediyorum. Yani erken seçim yapılır. Bu kadar şeyden sonra çünkü Cumhurbaşkanı seçimden kaçıyormuş gibi bir görüntü vermek de istemeyecektir. Hı hı. Ama Ağustos'ta değil de belki Ekim'de, Kasım'da olabilir. Bir de şöyle bir ayrıntı söyleyeyim. Çok uzattım ama sana hemen vereceğim sözü. AK Partililerin kendi analizlerinde yaz aylarında yapılan seçimlerden AK Parti'nin başarılı çıkamadığına dönük tespitleri var. Hmm. Yani belki biraz daha güze doğru, bahara, sonbahara doğru kaydırılabilir. Ama yani son karar yarın çıkacak.
Ben sizden farklı düşünüyorum Fatih Atik. AK Parti'nin bir erken seçime evet diyeceğine ihtimal vermiyorum ben.
Evet.
Çünkü sen de biraz önce ifade ettin. AK Parti'nin geleneğinde erken seçim diye bir şey yok.
Evet.
Yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman savunduğu görüş nedir? Seçimler zamanında yapılacak. Ve 2002'den bugüne kadar da AK Parti bütün seçimleri zamanında yaptı. Her seçim öncesinde erken seçim tartışmaları gündeme geldi. Ama Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman seçimleri erkene almadı. Tek istisnası var. Evet. 22 Temmuz seçimleri. O da zaruretten kaynaklanan bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanını mecliste seçememişsin. Meclis kilitlenmiş. Anayasa Mahkemesi 367 gibi garip bir karar vermiş. AK Parti millete gitmekten başka bir çare bulamadığı için seçimleri erken aldı. 22 Temmuz'da erken yapıldı. Diğer bütün seçimlerin hepsi tarihinde, zamanında yapıldı. Ben yine aynı kanattayım. AK Parti Sayın Bahçeli'nin bu teklifini nezaketli bir şekilde reddedecektir. Seçimlerin zamanında yapılacağını ifade edecektir. Zaten 26 Ağustos seçim yapılması konusunda da pek çok engel var. Yunus Paksoy'un söylediği gibi. Kurban Bayramı'na denk geliyor. Kurban Bayramı'nda iki gün sonra seçim yapılması mümkün değil Türkiye'de. Yaz aylarına denk geliyor. Anadolu'da insanlar tarlasında oluyor. Büyük şehirlerdeki insanlar tatilde oluyor. O yüzden 26 Ağustos'ta insanları sandığa götürmek de zor. Ve seçimlerin ben belirlendiği gibi 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacağını düşünüyorum. AK Parti bu tutumunu sürdürecektir.
Zaten AK Parti evet demezse seçim kararı alınamaz yani.
Evet, seçim kararı alınamaz. Bu yarın Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin yapacağı görüşmeden sonra erken seçim yoktur şeklinde bir kararın çıkması da 3 Kasım 2019 tarihine kadar ki erken seçim tartışmalarını da rafa kaldırır. Artık bir daha Türkiye'nin gündemine erken seçim gelmez. Bunu da ifade etmek.
Zaten grup toplantısında ben 3 defa diye hatırlıyorum ama baktım sonra 2 defa. Kasım 2019'da diye vurgu yaptı. Hı hı. Yani seçimler Kasım 2019'da yapılacak.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı Kasım 2019 seçimine kadar devam edecek falan gibi ifadeleri var. Evet. Yani aslında mesajı veriyor. Tam bir yanıt değil ama yani daha önce de yaptığı açıklamalardan farklı değil. Yani daha hafta sonu konuştu İstanbul'daki kongrelerde seçimler 2019'da yapılacak diye. Peki ben sana sorayım. Hı hı. Bahçeli o zaman nereden çıkardı bu işi? Yani AK Parti hükümetlerine dönük başka bir hamle midir bu? Hı hı. Bir oyun değişikliği, ray değişikliği midir? Yön değişikliği midir? Nereden çıktı yani?
Ben oyun değişikliği ya da ray değişikliği olarak görmüyorum. Ben Sayın Bahçeli'nin Türkiye'de devletin ve milletin bekasına yönelik bazen haklı çıkışları olabiliyor. O bugünkü konuşmasında da dikkat edersen 2019 seçimleri öncesinde Türkiye'de pek çok oyunlar oynanabileceğini ifade etti. Erken seçim istemesinin bir nedeni de oydu.
Tehdit algısı var yani.
Evet, tehdit algısı var dedi. Terör örgütleriyle mücadele var dedi. Devletin ve milletin bekası açısından seçimlerin erken yapılması gerektiğini ifade etti. Sayın Bahçeli biliyorsun bu konularda hassasiyeti yüksek olan bir insandır. Ama ben Sayın Bahçeli'nin 2019 seçimlerine yönelik ittifakı bozmaya yönelik böyle bir çıkış yaptığına ihtimal vermiyorum.
Ancak bu ittifakı ciddi anlamda eğer buradan bir erken seçim kararı çıkmazsa hem diğer partilere hem de kendi tabanlarına da ciddi bir çatlak mesajı vermiş olacak.
Ben aynı o kanaatte öyle, değilim. Yani bir değil çatlak mi? Mesajı vermeyecek. Çünkü AK Parti ile MHP iki farklı parti. Bunu unutmamak lazım. Yani 2019 seçimlerine yönelik evet bir ittifak kuracaklarını ifade ettiler ama ikisi de farklı bir parti. Farklı görüşleri olabilir, farklı düşünceleri olabilir ve bunları da normal karşılamak gerekir. Çünkü bunlar bir koalisyon ortaklığı yapmıyorlar. Sadece seçim ittifakı yapıyorlar. Ve 2019 seçimlerinde Tayyip Erdoğan destekleyeceğini açıkladı Devlet Bahçeli. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir ittifaktır. Bunu farklı yorumlamamak lazım. Farklı görüşleri olabilir, farklı düşünceleri olabilir. Bunu da normal karşılamak gerekir. Çünkü zaten MHP muhalefet partisi, AK Parti iktidar partisi. Tabii ki eleştirecek, farklı görüşleri olacak. Yani bence Sayın Bahçeli mesela 3 Kasım 2002 seçimlerine gidilsin dediği zaman o zaman da farklı bir oyun görmüştü. O oyunu bozmak için yaptı bence Bahçeli. Evet. Şimdi de 2019 seçimleri öncesindeki oyunları bozmaya yönelik bir çıkış yaptı. Ama ben inanıyorum ki Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti 2019 seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu oyunları bozacak güce sahip zaten. O yüzden erken seçim yapılmasına da bence gerek yok şu anda Türkiye'de.
Şimdi şöyle bir şey oldu. Geçen hafta değil de birkaç ay önce Bahçeli bu yoklama diyeyim ben bunlara. Hı. Yoklama çekiyor hükümete karşı. Şöyle bir şey daha yaptı Sayın Bahçeli. Önce hatırlarsan baraj tartışmasını gündeme getirdi. Baraj düşürülsün filan demişti. Evet, AK Parti bu topa girmedi. Yani bu açıklamalara AK Parti'den bir cevap gelmedi. Ondan sonra Bahçeli başka bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim adayımız yani sahaya çekmeye derken AK Parti'yi biraz daha bu noktada hareketlendirmeye çalışıyor Bahçeli bence. Ondan sonraki açıklaması ne oldu? Biz aday göstermeyeceğiz. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Evet. Tamam mı? O açıklamadan sonra zaten iş ittifaka dönüştü tamamıyla. Şimdi burada da böyle bir hamle görüyorum ben. Yani ittifak o zaman da bozulmadı mesela. Bahçeli bir çağrı yaptı. AK Parti'den yanıt gelmedi. Evet. Sonra yol devam edildi görüşmelere. AK Parti ile MHP yan yana hareket etmeye devam etti. Ondan sonra işte bu başkanlık açıklamasını yaptı. Burada da yani Bahçeli böyle bir öneriyi dile getiriyor. Ha zamanlaması ve şekli eleştirilebilir veya tartışılabilir ama AK Parti bunu %100 kabul edecektir diye bakmamak lazım. Ya da kabul etmezse bu ittifak çatlayacaktır diye bakmamak lazım. Bu neticede bir öneridir yani. Evet. Ben AK Parti'nin demin söylediklerimin hilafına söylemiyorum bu ifadelerimi. Yani AK Parti'de erken seçim isteği dediğim gibi kurmaylar dile getirdiler. Zeytin Dalı Harekatı çok kapsamlı ve maliyeti yüksek bir harekat. Dolayısıyla bunun ekonomiye yansımaları 2019 yılında görülecek. Ve AK Parti'nin bilinen bir gerçek var. Yerel seçimlerde bir takım sıkıntıları var. Dolayısıyla bu iki konuyu gündeme getiren kurmaylar zaten seçimlere öne çekelim teklifini iletmişlerdi Sayın Cumhurbaşkanı'na.
Aslında ama herkesin mantıklı gördüğü bir şey.
Evet, herkes bunu istiyor ama Cumhurbaşkanı bir siyaset dehası. Yani bunların hepsine red cevabını verdi bugüne kadar. Bahçeli ile de anlaşacaklarını ben tahmin ediyorum. Ama yani yine de erken seçim bu sefer kim kimi ikna eder bilmiyorum. Belki de Bahçeli
yani tabii şeye de bağlı. Yani
Bahçeli'nin bildiği belki başka bir şey var.
Sayın Bahçeli yarın o 26 Ağustos'ta yapılması konusunda ısrar edecek mi? O da önemli. Yani bugün böyle bir çağrı yaptı ama Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra bu önerisinden vaz da geçebilir.
Aslında kamuoyu bu konuda çok karanlıkta kaldı. Neden 26 Ağustos? Evet. Herkese bir şok geldi. Tabii. Yani dediğim gibi
bu kadar aceleye ne gerek var?
Çok net bir tarih belirtti. Dersin ki işte bu yaz yapalım ya da işte bu sonbaharda inşallah hep beraber erken seçime gidelim diyebilirsin. Ancak herkesi orada alevlendirip 26 Ağustos'ta bu işi temizleyelim, bitirelim demek çok daha farklı bir şey. Evet. Ondan dolayı işte Bahçeli'nin bu konuyu getirdiği nokta aslında bir çatlak izlenimi yaratabilir dışarıda. Yoksa bu aslında iki lider arasında görüşülse ya da sessiz sakin bir şekilde kamuoyuna yansıtılsa bu kadar olmaz. Ama artık sizin de dediğiniz gibi macun tüpten çıktı ve neredeyse tüp boşaltıldı. Yani tek seferde hani bir gıdım değil tamamen boşalttı tüpü. Ve bundan sonra bunu geriye sokman mümkün değil. Orada bu kamuoyuna nasıl açıklanacak? Özellikle kendi tabanlarına bence bu çok daha yani önem arz ediyor.
Daha geçen haftaya kadar ağzından erken seçim diye bir şey çıkmıyordu.
3 hafta öncesinde bir konuşması varmış galiba, ben bulamadım ama MHP grup toplantısında yine erken seçim tartışmalarına karşı çıkan bir açıklama yapmış Sayın yani, Bahçeli.
Yani erken seçim istemiyor
evet.
Yani yaklaşım olarak. Birdenbire ne oldu? Bahçeli'ye acaba daha farklı bir şey mi geldi, bir duyum mu geldi, bir şey mi oldu?
Onlar işte yarın Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden sonra öğrenme imkanımız olacak diye düşünüyorum.
Ama yani ben biraz sıkıntılı, bir de şu var, seçimin ekonomiye etkisi var.
Evet.
Yani şimdi seçim ekonomisi uygulamıyorum desen de seçim denildiği anda ekonomide çarklar durur. Devlette çarklar durur. Ekonomide durmaz da devlette durur. Şimdi işin bir de bu tarafı var yani. Hem uyum yasalarını çıkaracağım diyorsun. Hem seçim diyorsun. Bu milletvekillerinin listeye girip girmeyecekleri belli değil. Yani bu adamları nasıl çalıştıracaksın sonra? Yani pek çok bilinmez ve açmaz var.
Önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler, Sayın Bahçeli'nin erken seçim çıkışını ve yansımalarını tartışmaya devam edeceğiz. Fatih Atik tabi bugün Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu biraz önce açıklandı. Avrupa Birliği tarafından açıklanan ilerleme raporu daha yeni düştü medyaya. Tam detaylarını da bilmiyoruz ama Avrupa Birliği'nden yine beklenen bir rapor çıktı. Türkiye aleyhinde bir rapor. Yunus Baksoy'la başlayalım. Avrupa Birliği raporu ile ilgili bilgilerin nelerdir?
Aslında geçtiğimiz yıllarda gelen raporlardan çok da farklı bir rapor görmediğimizi söyleyebiliriz. Şu an tam rapor yüklenmedi daha Avrupa Birliği Komisyonu'nun sitesine. Ancak basın açıklamasını gördük. Basın açıklaması da zaten bu raporun geniş bir özeti niteliğinde. Bizim gördüğümüz, yani benim gördüğüm, not aldığım şeyleri söyleyeyim. Türkiye'ye eleştiriler var tabii ki. Yani hiçbir zaman övgü görmüyoruz. Çok uzun yıllardır gördüğümüz eleştiriler insan hakları, basın özgürlüğü, FETÖ denmese bile, hatta o konuda bir karışıklık var ama benim gördüğüm Gülen hareketi denip Türk hükümetinin bunu terör örgütü olarak
şimdi
gördü.
Şimdi medyaya düşen son dakika haberlerinde Avrupa Birliği sanki FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmiş gibi bir algı oluştu.
Ama benim
onu
gördüğümde...
Düzeltelim. Avrupa Birliği raporunda FETÖ terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Sadece Türkiye'nin bu örgütü terör örgütü olarak kabul ettiği ifade ediliyor.
Yani. Örgüt bile değil, bir hareket olarak tanımlanıyor. Aynı noktalarda yine eleştiriler var ama biz bunu sürekli söylüyoruz artık. Ankara bunu sürekli tekrar ediyor. Türkiye'yi eşit seviyede görmeleri lazım. Aynı hizada, göz seviyesinde konuşulması lazım. Onun dışında yapılacak, hazırlanacak her türlü rapor aslında Türkiye için yok hükmünde ve bu da aynı şekilde. Ömer Çelik'i Sayın Avrupa Birliği Bakanı dinleyemedik ama o da büyük ihtimal bu eleştirilerde bulunmuştur Avrupa Birliği'ne.
Basın toplantısı yapacak konuyla ilgili.
Evet, yani bu noktadan sonra Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi bu konularda sürekli eleştirmesi ve bu konuda hiçbir şekilde Türkiye'ye bir empati göstermemesi ilişkileri hiçbir şekilde iyiye götürmez. Hatta stabil bir durumda bile olmaz. Hala kötüye götürür. Ondan dolayı bu noktada Türkiye'nin de aslında kapıyı kapatmaması lazım. Kapıyı kapatan tarafın Türkiye olmaması lazım. Burada Avrupa Birliği'nden iyiye gitmeye yönelik adımlar beklemek
gerekiyor. Şimdi
Avrupa
Birliği raporundan ilk yansıyan bilgilere göre Türkiye'ye tek konuda övgü var. O da Türkiye'nin mülteciler konusunda olağanüstü çabaları var.
İşte bu zaten onların Avrupa Birliği gerçekten çok pragmatist bir örgüt. Aslında işine gelen şeylerde Türkiye'yi övüyor. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı 2016 Mart ayında yaptığı anlaşma, mülteci anlaşması Avrupa Birliği'ni, bunu abartarak söylemiyorum, bir çöküşten kurtardı. Çoğu liderin oyları yarı yarıya azalmışken, kendilerini bir krizin içinde bulmuşken, bu anlaşmadan sonra mülteci geçiş sayısında %99, bu da abartı bir rakam değil, bu gerçek istatistik, %99 oranında bir azalma var. Türkiye tabii Avrupa Birliği'nin kaderini, Avrupa Birliği'nin geleceğini kurtarırken orada övgü var ama tabii bu da çok küçük satır arasında geçen bir övgü. Diğerleri hepsi eleştiriler olarak
bizi
devam
övüyor,
ediyor.
Bizi övüyorlar ama mülteciler konusunda bize taahhüt ettikleri rakamları da henüz ödemediler galiba Türkiye'ye.
İlk 3 milyar euro şöyle söz verilmişti. 3 milyar artı 3 milyar euro diye. İlk 3 milyar euro aslında proje bazlı olarak bağlandı Türkiye'ye ama tabii şöyle yapıyorlar. İlk önce proje görmek istiyorlar. projeyi gördükten sonra projeye parayı bağlıyorlar. Hı-hı. Proje tamamlandıktan sonra onay gelirse parayı da gönderiyorlar. Bu şekilde bir sistem var. Hı-hı. İkinci 3 milyar euro içinse hala anlaşamadılar ve orada da şöyle bir tartışma devam ediyor. Bu parayı kim ödeyecek? Evet. Avrupa Birliği mi ödeyecek yoksa Avrupa Birliği ülkeleri mi ödeyecek? Hı-hı. Bu konuda da ciddi bir tartışma var ve bu da yeni bir krize sebep olabilir eğer ikinci 3 milyar euro ödemek istemezlerse.
Raporda şöyle bir ifade var Avrupa Birliği ilerleme raporunda. Türkiye Avrupa Birliği'nden dev adımlarla uzaklaştı.
Evet.
Yani ben bunu çok haksız bir eleştiri olarak görüyorum. Türkiye 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü atlatmış bir ülke. Ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra Fethullahçı terör örgütüyle mücadele için olağanüstü tedbirler almış bir ülke ve almak zorunda olan bir ülke. Çünkü devletin ve milletin bekası için bunları yapmak zorunda. Avrupa Birliği'nin Fethullahçı terör örgütüyle alınan mücadele için alınan bu tedbirleri Avrupa Birliği'nden uzaklaşma olarak değerlendirmesi çok haksız bir değerlendirme bence.
Haksız değil. Ben tam tersine bunun yapmalarını düşünüyorum. Şunun için. Çünkü FETÖ'yü koruyan, kollayan, Türkiye'ye saldırtan zaten bunlar.
Evet.
Yani bunların arkasında başka ne olmasını bekliyoruz ki? Hı-hı. Yani ben bizi alkışlayacaklarını düşünmüyordum. İyisini de beklemiyordum. Hı-hı. Yani bugün PKK'nın arkasında da bunlar var. Belçika'da PKK'lılar Avrupa Birliği'nin merkezinde açıklama yapıyorlar, eylemler yapıyorlar. Kimse müdahale etmiyor. Hı-hı. DHKPC'liler öyle dolaşıyorlar. FETÖ'cülere zaten bütün Avrupa kucak açmış. Hı-hı. Yani sahipleniyor. Türkiye'de hükümeti devirip sistemi baştan aşağı kontrol edilemez hale getirmeye çalışan bu örgütlerin tamamının arkasında Avrupa Birliği var. Hı hı. Avrupa Atlantik kurumları var. Ne demelerini bekliyoruz ki? Artık Türkiye bunların gerçek yüzünü Sayın Cumhurbaşkanı her toplantıda yüzlerine söylüyor.
Evet.
Ve Türkiye kendi yönünü çizdikçe bak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ne dedi? Rusya ile Türkiye'nin arasını açtık dedi. Açmaya çalışıyorduk, açtık dedi. Yani asıl hedefleri bu. Bunlar bugün bu raporu yazıyorlar. Türkiye yarın öbür gün daha farklı bir noktaya geldiğinde, hı hı. Diplomasi anlamında, ekonomi anlamında daha güçlü bir hale geldiğinde bu raporların nasıl şekil değiştirdiğini, raporlar değişmese bile hükümetlerinin taktiksel olarak Türkiye'ye nasıl yaklaşmaya çalışacaklarına hepimiz tanıklık edeceğiz. Hı hı. Yani Avrupa Birliği'nin, Batı'nın ikiyüzlülüğünün ortaya koymasıdır bu raporlar. Hem bugün, darbe yaptıracaksın.
Bugün Macron geçen gün öyle bir açıklama yapmıştı. Bugün de ilginç bir açıklaması var. Diyor ki Balkanlardaki ülkelerin Türkiye ve Rusya'ya kaymasından endişe ediyoruz.
Bu Almanya'nın da çok büyük bir endişesi. Aslında Türkiye'nin Balkan açılımından sonra orada yumuşak gücünü TİKAS'ıyla, Marifi'yle, Yunus Emre Enstitüsü'yle arttırması gerçekten çok büyük bir rahatsızlığa da sebep oluyor. Bunların hepsi tabii üst üste biriken
ama
şeyler Avrupa Birliği için.
Şimdi biz Türkiye olarak Avrupa Birliği ile müzakere yapan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği üyesi olan Fransa'nın Türkiye'nin Balkanlarla ilgilenmesinden bence rahatsız olmaması gerekir. Türkiye'nin Balkanlardaki ülkelerin Türkiye'ye kaymasından rahatsız olmaması, bilakis memnuniyet duyması gerekir. Ama maalesef bundan rahatsızlık duymaları.
Fransa kendini herhalde hala 2. Dünya Savaşı ya da 1. Dünya Savaşı koşullarında zannediyor.
Soğuk yani. Savaş yıllarında evet zannediyor. Yani.
Kendine gelemediler. Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin ekonomisi. Burada daha önce konuşmuştuk. Türkiye 2002 yılında ürettiği gayri safi milli hasıla Avrupa Birliği ortalamasının %16'sına tekabül ediyordu. Yunus sen daha hakimsin bu konulara. Yanlışım varsa düzelt. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü %16'sıydı. Ortalama bir Avrupa Birliği ülkesinin. 2015 yılına geldiğimizde bu rakam %65'e çıktı. Yani Türkiye ekonomisi 4 kat, 3 kat büyüdü. Dolayısıyla yani bugün Fransa'dan uçak alıyorsak, Fransa'dan ne bileyim füze anlaşması yapıyorsak bu Türkiye'nin zayıflığının göstergesi değil, tam tersine güçlendiğinin göstergesi. Fransa kendi kaybettiği alanı Türkiye'nin doldurmasından rahatsız bir. İkincisi de uğraşıyor. O bölgelere giremiyor Fransa. Evet. Yani Suriye'ye ben Suriye trenini kaçırdım deyip Trump'ın arkasına takılıp trene son vagondan atlamaya çalıştılar bu son harekette mesela harekatta. Yani Türkiye bunlara hiç kulak asmayacak göreceksin. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ekonomi üzerinde oynanan oyunları da Türkiye'ye atlattıktan sonra 2019 seçimleri en önemli şey onu atlattıktan sonra Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin de başka bir noktaya geleceğine ben inanıyorum, düşünüyorum. En azından birlik olarak olmasa bile tek tek ülkeler Türkiye'ye daha fazla yaklaşacaklar diye tahmin
çünkü
ediyorum.
Artık çok daha güçlü ve çok daha sağlam duran bir Türkiye onlar hala aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gideceğini düşünüyorlar. Diplomatlar da aslında bize gizliden gizliye soruyorlar. Acaba gider mi? Kim gelir? Nasıl olur 2019? Yani hala onun hayali peşindeler ama olmayacağını görünce aslında daha farklı görüşmeler olacaktır. İkili toplantılar evet. olacaktır.
Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Deli Sabah muhabiri Yunus Paksoy görüş ve düşünceleriyle programımıza katkı sağladı. Yunus, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Satır Arası programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.